Ayrım 11. Aşkın Gözyaşları. Hamuş. Ölümü Öpen Derviş. Sinan Yağmur. Sayfa 131. Ölümü Öpen Derviş. Hallaç. Gerçeği iki kelime ile anlatanı halk dar ağacına çekti. Hallaç sağ olsaydı, sırların sırrını gözlerimde sakladığım için kendi eliyle beni dar ağacına çekerdi. Mevlana. Hallaç miladi 858 yılında Beyza şehrinde doğmuştur. Anne tarafından soyu Ebu Eyyubi Ensari'nin soyuna dayanır. Babası yokluk ve yoksulluk içindedir. İşi gücü yoktur. Bağı bahçesi yoktur. İş olursa yevmiyeli ameli olarak çalışmaktadır. Zaman içerisinde babası bir karar verir ve Dicle Nehri'nin kenarında yer alan Tuster şehrine göç eder. Bu göç esnasında Mansur 5 yaşındadır. 5 yaşındaki çocuk ailesinin çektiği sıkıntılar arasında ezilmekte ve kendisinin de babasına bir yük olacağını düşünecek kadar yaşından beklenmeyecek bir olgunluktadır. O nedenle emsalleri oyun oynarken o bir üzüm bağında küfe ile üzüm taşıyan bir amelidir. Babası onun çalışmasını istemez ama onu hafız olması için medreseye gönderir. Mansur ilk dini bilgileri burada almaya başlar. Kur'an-ı Kerim'e aşık olmaya başlamıştır. 6 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. Ezberlediği ayetlerin doyumuna ulaşmak için Arapça öğrenmeye karar verir. Onun Kur'an'da "Ben size şah damarından daha yakınım." Kaf 16 ayetini okumasıyla birlikte bu ayetin derin yolculuğuna çıkmak ister. Sırf kendi güzelliğine aşık olmak için insanı yaratan Allah'a ulaşmaya gayret eder. Geceler boyu günlerce düşünür, nasıl bir yola düşmelidir, ne yapmalı da çocuk yüreğine çöreklenmiş olan bu aşkı doya doya yaşamalıdır. Öyle ya, aşk dedikleri sevenin sevilende yok olması değil midir? Bu aşka ulaşmak için coşmaktadır Mansur. Lakin Mansur bir yandan da korkmaktadır. Çünkü ezeli ve ebedi maşuka kavuşmak amacıyla çıkacağı bu yolda, yürüyeceği yol uzun ve uzun olduğu kadar da tehlikelerle doludur. Buna rağmen aşkla doludur Mansur. Kanını boşaltacak nehir aramaktadır. Mansur ateş seliyle yakacak yürekler aramaktadır. Öte yandan tedirgindir de Mansur. Dar ağaçları, çarmıhlar, kılıçlar, hançerler yoluna dizilmektedir. Kimi zaman o çocuk yaşta kendi kendine, "Keşke derisinden çıkan bir yılan gibi ben de benliğimden çıkabilsem," diye düşünmektedir. Yola düşmeden suskunluğun kefareti ödenmez. Dünya düşlerinden düşmeden ilahi vuslata erilmez. Ateşler içindedir Mansur. Sadece kendi parmağıyla dokunduğunda kendisinin fark ettiği bir ateş ile ne yemesi ne içmesi vardır. Ne de doğru dürüst uyuyup uyunması. Bezmi Eles'te aşk için verdiği söz aklından çıkmamaktadır. Oysa insanoğlu söz verdi mi gereğini yapmalıdır ama zaman da akıp geçmektedir. Mansur'un yüreğine arayışı çok küçük bir yaşta düşer. Öyle ki Mansur'un yüreğindeki sızının tam içine. Bulmak, bulmak, bulmak. Lakin aramasına rağmen bir türlü bulamamak. Hayat zıtlıklarla dolu. Kimi arar bulamaz. Kimi bulur kadir kıymet bilmez. Kimisi arar ne aradığını bilmeden. Bunalır, bunaltır. Buhrandır nasibine düşen. Yalnızdır, yanıktır. Susmaktır rızkına düşen. Herkes bir arayışta. Herkes bir sancıda, sancı arayandan habersiz. Arayan buldurana şükürsüz. İnsan bu, Azrail'in bir gün sonra geleceğini bilse bile hala arayışına devam eder. Kimi ararken azalır, kimi bulunca azar. Yolda kalan da bir yürüyende, harcanıp gider ömür dediğin. Tasavvufta ilk hamuş olan Hüseyin Mansur'a hallaç denilmesinin hikayesi şuydu. Günün birinde Mansur evinde hiç yiyecek kalmayınca yardım etmek amacıyla hallaçlık, yün, pamuk işi yapan bir arkadaşının dükkanına uğrar. Ona durumunu anlatır. Arkadaşı yanında yeterince para olmadığını söyleyip Mansur'a para bulmak için dükkandan dışarı çıkar. Biraz sonra döner, hallaca ihtiyacı kadar olan parayı uzatır. O esnada dükkana bir müşteri gelir. Sabah verdiği işin halledilip halledilmediğini sorar. Dükkan sahibi başka bir işinin çıktığını öne sürerek müşteriye olumsuz bir cevap verir. Buna sinirlenen müşteri öfkelenir ve dükkan sahibine kızar. Mansur, arkadaşına karşı mahcup düşmüştür. Onu içine düştüğü bu zor durumdan kurtarmak için, "Üzülme, senin işini hemen ben yapacağım," der. Parmaklarını, pamuk yığınlarını uzatır. Parmaklarını uzatmasıyla birlikte pamuk yığınları harekete geçer. Kaşla göz arasında tel tel saf pamuk bir tarafa, kirli ve süprinti kısmı diğer tarafa yayılır. Al, pamukların işi bitti. Şimdi git, yorgan mı döktüreceksin, yastık mı, işin tamam, der. Müşteri de dükkan sahibi de bu duruma şaşırır. Müşteri bu olayı çarşıda pazarda herkese anlatmıştır. O günden sonra insanlar ona Hallacı Mansur adıyla hürmet gösterir. Gün geçtikçe Mansur insanların kalplerinden geçenleri bildiği ve içlerindeki sırları pamuk atar gibi atıp altüst ettiği için Hallacı Esrar, yani sırların hallacı şeklinde de anılmaya başlayacaktır. Oysa onun Ehlullah arasındaki ismi Hallacı Hamuş'tur. Mansur uzun boyluydu, zarif ve kartalımsı bir burnu vardı. Gözleri büyüyecek, hafiften bademsi ve sakin bakışlıydı. Gitgide kırlaşmaya yüz tutmuş saçları ve sakalları arasında dudakları iki yay gibi duruyordu. Çok sakin bir yürüyüşü vardı, sürekli düşünceliydi. Bu halini görenler onun içine kapanık bir ruh olduğundan hemfikirdi. Medrese koridorlarında, camide, caddede, hamamda, yani adım attığı her yerde karşısına çıkan bitmek tükenmek bilmez soruları dikkatle dinlerdi. Tabii ki çok merhametli ve sevgi doluydu. Bazı anlarda koyu bir tefekkür ve düşünce bulutu çehresini karartıyor, adeta sessizce kendi içine, iç dünyasına sığınıyordu. Kim bilir, belki de bu sırada hafızasının gizli bölmelerinde geçip giden o eski günlerden bir anı ya da bir nükte arıyor, sadece kendisinin bilebileceği ayrıntılardan gizemli bir kavrayış, bir kıvılcım devşirmeye çalışıyordu. Bu anlar pek nadirdi. O daha çok kimsenin soru sormasını beklemeden uzun uzun konuşur, konudan konuya geçerdi. Düşünceleri bir zincirin halkaları gibi hiç zorlanmadan ve özel bir çaba sarf etmeksizin birbirine kenetlenirdi. Bu hali dinleyicilerinin hayranlıklarını bir kat daha artırıyordu. Zira bu durum daha sonraları suskunluk faziletine övgüler yağdıran ve hayatı boyunca çoğunlukla bu fazileti düstur edinen bu insanın bütün konuşmalarının sanki önceden zihnine yazıldığı izlenimini uyandırıyordu. Yüzü solgun bir sarılık hastası hali vardı. Elleri bembeyazdı. Konuşurken çok nadir ellerini kullanırdı. Adeta o anlarda sesini muhataplarına, istediklerini ulaştırabildiğinin onları ikna edebilmek için dışarıdan hiçbir pekiştirici harekete ihtiyaç duymadığının farkındaydı. Bir kitap seçer, çocuklarına verirdi. Sonra da onlara, "İstediğiniz sayfayı açabilirsiniz," derdi. Çocukları buyruğuna uyar, açtıkları sayfanın ilk satırlarından birkaç kelime okurlardı. Tam bu sırada hallaç araya girer, gözlerini kısarak sayfanın geri kalanını ezbere ve hiç yanlışa düşmeden okurdu. Sonra da metinde işlenen konuyu açıklamaya başlardı. Bir sohbet esnasında canını sıkacak bir konu gündeme geldiğinde gayet sakin davranırdı. Muhatabın sabit fikirli olması ve mutaassıp tutumları dahi onu etkilemezdi. Tabii bu tarz ortamlarda çok fazla durmazdı. Daha çok gece yarılarına kadar eline geçen yeni kitaplarla meşgul olur yahut sohbet için hazırlık yapardı. Hallacın yazgısı, çocukluğu ve ölümü ile aynı hadiseler üzerine örülmüştü adeta. Yanmak, biri vücudun yanışı, diğeri ruhun yanışı. Biri kazara, diğeri nazara. Daha emeklediği dönemlerdeydi. Annesi ekmek yapmak için tandırı yakmıştı. Ocaktaki ateş henüz yeni parlamıştı. Annesinin bir anlık gafleti ile tandır kenarında olan Mansur birden ocağa düşer. Ağlama sesine yetişen annesi Mansur'u zar zor ocaktan çıkartır, ancak bacakları yanmıştır bir kere. Hallacın çocukluk dönemi sıradan çocuklara göre oyun ve uyku ile geçmeyecektir. Onun çocukluğu çile, acı ve ilmi derinlikle örülecekti. İlk acısı anne ve babasını veba salgınında kaybetmesiydi. Yetim ve öksüz kalmıştı. Medreseler evi, sohbet odaları, şefkat sığınağı olmuştu. Bir diğer çilesi de ileriki yıllarda ilk hac ziyareti sonrası aldığı acı haber olacaktı. Hanımı ve isimleri Hak Süleyman, Hamd Ahmet ve Vedud Samet, üç oğlunun Dicle Nehri üzerinde bir sandalın devrilmesi ile boğuldukları. Şems asude sesi ile Hallac'ın ömür defterini sayfa sayfa anlatırken Mevlana'nın boğazına az sonra akıtacağı damlalar düğümlenmişti adeta. Şems bir süre durdu. Soluklandıktan sonra, kaldığımız yerden çocukluk döneminden devam edecek olursak, 12 yaşındaki bir çocuk için hiç de azımsanamayacak bir derinlikte Kur'an ve hadis bilgilerine vakıf oldu. Gittiği medresede kelamcıların tartışmalarından bunaldı. İçlerinden onlara aşk kokuşmuş konuşmalarla aranmaz dedi ve kesin kararını verdi. Tartışmalardan uzak, vaazlardan medet ummadan yüreğine seslendi. Gel Rabbime birlikte gidelim. Bu gidiş ilahi aşk yolundaki kapıları aralamak içindi. Kendisini mürşit aramaya başladı. İlk mürşidi Şeyh Sehli Tusteri'dir. Onun yanında 2 yıl kaldı. Tasavvufun temel bilgilerini öğrendi. Mürşidinden Erbaini Kelimullah, yani Hazreti Musa gibi çile çıkarmayı öğrendi. 16 yaşında ikinci mürşidi Osman Mekki'nin yanına gitti. Osman Mekki'den riyazet dersleri aldı. Fakat Mansur'un arayışı teskin olmak yerine daha da beter artmıştı. İki mürşidi de Mansur'un içindeki ateşi söndürememişti. Yola düşmeliydi. Bir yerde durmak ona göre değildi. Doğduğu Beyza'ya gitti. Orada arkadaşı Musa Beyzade ile beşeri sevgi ve ilahi aşk konusunda uzun hasbihaller yaptı. Bir keresinde Mansur önde Beyzavi, arkada şehrin sokaklarında birlikte yürüyorlardı. Mansur'un önüne bir evin damında duran bir kadının gölgesi düştü. O gölgenin sahibine bakmak için başını kaldırdığında kadınla göz göze geldi. Hemen kendini toparladıktan sonra Beyzade'ye, "Bu kadına saatlerce baksam içinde zerre kıvılcım oluşmaz. İşte bu beşeri sevgidir. Kör eder ama kor edemez. Bu sevgi fena fillaha götürmez. Bir kadın bir erkekle aşka eremez. Aşk erer gibi aşka erişilmez. Sevgi canının istediğidir. Aşk canını verdiğindir. Bir kadın bir erkeği sever. Bir erkek bir kadını sever. Bu bir dalın meyvesini sevdiği kadardır ve o dalda her bahar yeni bir meyve açar. O meyve sevgidir ama aşk değildir. Aşk kökün sökülse de geldiğin toprağı bilmektir. Allah'ın toprağından geldik ve o toprağa gideceğiz. Benim gidişim dar ağacından akıtılan kanımla o toprağa karışmaktır. Beşeri sevgi çamurdur, su ve toprak. Karışınca ıslak, lakin kuruyunca çatlak. İşte şu kerpiç duvar gibi. Bu duvarda Adem'in Havva sevgisi var. Lakin Kabe'nin duvarında Adem'in aşkı var. Beyzade sen geç, beşeri aşkı. Bir kadını sevebilirim annem gibi, bir çocuğu sevebilirim kadının gibi. Ancak Allah'a aşık olurum enel hak gibi. Beyzade duydukları karşısında şaşırır, afallar. Sakın bu zikri ifşa etme, yoksa damarlarındaki alemi boğar. Ben şah damarınız kadar size yakınım, diyen aşk olduktan sonra o aşk için kanlarım akmış feda olsun diyen hallacı garip bir sürpriz beklemektedir. İki komşu şehrin şeyhleri Self ve Osman Mekki aynı zamanda senelerdir birbirlerine düşmandılar. Her ikisi de hallacın kendisine damat olması için niyet besliyorlardı. Ama hallaç gibi bir kutbu, damat kimliğiyle medreselerine ömür boyu katmak ve onun sayesinde mürit çevrelerini genişletmekti. Hallacı kapma yarışında Osman Mekki galip geldi. Beyza dönüşünde Basra'ya, mürşidi Osman Mekki'ye uğran, hallacın düşüncesi içindeki ateşin birebir aynısına düşen iki şeyh ile irtibat kurmaktı. Çünkü hallaç, Cüneyd-i Bağdadi'nin "Cübbemin içinde Allah'tan başkası yok" sözünü duyduğunda "İşte benim aradığım adam" diye düşünmüştü. "Benim derdimin çaresi onda" dedi. Yine Bayezid Bestami'nin "Kendimi tesbih ederim, şanım ne büyüktür" cümlesi de hallacın yüreğinde yankısını bulmuştu. Cüneyd-i Bağdadi ve Bestami'ye yaren olmanın yolu Şeyh Osman Mekki'den geçiyordu. Osman Mekki her ikisinin öğrencisi ve dostuydu. Osman Mekki'nin elini öpen hallaç düşünceli bir şekilde başını öne eğmişti. Hiç konuşmamıştı. Bir ara başını kaldırdı. Osman Mekki ile göz göze geldi. Hallaç "bir derdin mi var?" diye soran Osman Mekki'ye ilk başta cevap veremedi. Başını önüne eğdi sessizce. Babacan bir ses tonuyla Osman Mekki elini hallacın omuzuna koydu. "Söyle bakalım, anlat ki bu halinin sebebini, ben de bileyim." Söze nasıl başlayacağını bilemedi ilkin hallaç. Söylemek istediklerinin yanlış anlaşılacağından korktu belki de. Öyle ya, aklından geçenleri olduğu gibi anlatmanın bu devirde başına ne işler açacağını çok iyi biliyordu. Fakat bir an düşündüğünde aklından geçenleri en doğru şekilde anlayabilecek insanın da karşısındaki Osman Mekki olduğuna karar verdi. Şeyhine karşı suskunluk olmazdı. "Sırtımda iki sır var şeyhim," dedi. Sakin ama biraz da tedirgin bir halde. "İki kelime." "Bu iki kelimenin her birini bir kutup parlatır. Onlara ulaşmam lazım. Destur istiyorum." "Hayrolsun Mansur, kimmiş onlar?" "Bağdadi ve Bestami." Bir süre sessiz kaldı Osman Mekki. Derin bir nefes aldı. Sakallarını sıvazladı bir an. Başı öne eğilmişti. Belli ki diyeceklerini tartması gerekiyordu. Başını kaldırıp derin bir nefes aldıktan sonra "Kapalı kapıları açtıramam Mansur," dedi. "Her iki hocam da yıllardır bırak meclislerine, yanı başlarına bile mürit istemiyor, almıyor, inzivaya çekildiler. Ölümü öpmek için bekliyorlar. Ben de ölümü öpen bir derviş olmak istiyorum. Ne olur onlara ulaşmamı sağla şeyhim," diyerek Osman Mekki'nin ellerine sarıldı. "Öyleyse sana iki şartım var hallaç. Söyleyin nedir?" "Aşk yurduna gidene kadar daima siyah giyineceksin. Diğeri de kızımla evleneceksin." "Siyah kolay, ancak kızına mihrim yoktur. Niyetim de yoktur. Beşeri sevgi ayağıma bağ boyunma inmektir." "O vakit Bağdadi'yi ve Bestami'yi unut. Senin için destur alamam." "O halde kızın dünyadan boşanmadıkça benimle nikahlanamaz." "Kızım dünyadan boşanalı çok oldu Mansur evladım. Beşeri sevgi, vahdedi vücut, ruhumu kirletmesin de nikaha evet diyeyim." Hallaç şeyhin kızı Mehveran ile sade bir düğün ile evlendi. Hallacın kendisinden icazetsiz evlenmesi üstüne üstlük, husumet beslediği bir şeyhin damadı olması ilk mürşidi Sehli kızdırdı ve tuhaftır ki hallacın ilk mürşidi onun aynı zamanda ilk düşmanı oluverdi. Hallaç iki ateş arasındaki gök bir ekin gibiydi. Bir yandan kayınpederi Osman Mekki, diğer yandan ilk şeyhi Selh arasında gittikçe şiddetlenen düşmanlığa üzülüyor ve bunu engellemek için ne yapacağını bilemiyordu. Bağdat'a tasavvuf kutbu Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına gitti. 11. ayrımın sonu. Sayfa 139.